Ayrım 11.
Güzel Aurora'nın mihracesiyle yaşadığı trajik aşkın incileri, nesiller sonra babaanne Huma'nın kasasında yeni sahibini beklemekteydi. Genç kadın elinde tuttuğu mükemmel kolyeye hayranlıkla bakarken, babaannesinin en son Şah Nazir Han'ın aşk gecesiyle beraber hediyesi 4. sıra incileri reddederek plazadan ayrıldığını düşündü. O zaman nasıl olmuştu da kolye tamamlanmıştı? Ve neden babaannesi böylesine eşsiz bir parçayı hiç kullanmamış, bu kasada saklamıştı? Şah Nazir'in babaannesiyle ilgili söylediklerini hatırladı. Dedem her bir parçayı babaannemin vücudundaki özel noktaların ölçüsüne göre yaptırmış. Her bir dizi bir mefhumu sembolize eder. Bağlılık, aşk, doğurganlık ve cinsellik. Huma ayağa kalkıp kolyeyi boynuna doğru tuttu. Gerdanı, göğüs boşluğu, göbeği üzerinde ve sonuncusu gizlice cinselliğini işaret eden noktada duran incilerin, daha evvelki sahiplerine mutluluk getirmediğini bilmesine rağmen, onlara dokunmaktan hiçbir rahatsızlık duymadı. Tam aksine, Londra'da bir müzayedede ilk 3 sırasını alan büyük babasının, onları karısına hediye ederken dediklerini hatırladı. Belki de kolye kendisi daha evvelki mutsuzluğunu atmak istiyor üzerinden. Belki de senin gibi mutlu bir kadınla yeni bir hayat yaşamak istiyor hüzünden uzak. Gerçi sahipleri hep birer nesil arayla trajediler yaşamıştı incilerin. Aurora'nın trajedisinden sonra büyük annesi mutlulukla takmıştı. Ama hikayeyi henüz tam bilmemesine rağmen öyle hissediyordu ki babaannesi bu mutluluğu devam ettirememişti. Yoksa neden bir kasada hayat boyu saklasın, neden elini sürmesindi? Şimdi kolyenin uğurunu sınama sırası kendisindeydi. Belki de hayatı bundan sonra Aurora'nın incilerine saklanmış düşlerini ve babaannesinin kasada kilitli kalmış anılarını beraberinde taşıyacaktı. 1960'ların Londra'sında güzel Aurora'nın gerdanına takılarak yaşamaya başlayan esrarengiz kolye, tamamlanmış en son haliyle 1991'de artık onun olmuştu. Avucundaki inciler, adeta kendisinden önceki sahiplerinin ve takan erkeklerin tenlerindeki sıcaklığı saklamış gibiydi. Huma garip bir hisle ürpererek onları yavaşça tekrar kutuya bıraktı. Kasanın en dibinde tomar halinde zarfı sararmış mektuplar, küçük deri bir defter, birkaç evrak, katlanmış gazete kupürlerinin olduğu büyük bir zarf, "Beni aç oku" diye sessizce haykırıyordu sanki. Bu çağrının kışkırtıcılığına karşı koyarak, laleler dışında her şeyi yanında getirdiği büyük el çantasına yerleştirdi. İpek eşarba sarılı buketi ise tekrar kasaya koyup kilitledi ve görevliye haber verdi. Müdür odasına girdiğinde George Parker ve Brian onu ayağa kalkıp karşıladılar. "İyi misin?" dedi Brian onun yüzündeki kaybolmuşluk ifadesine bakıp. "Sanki uzak zamanlara yolculuğa çıkmış gibisin." "Aynen," diye gülümsedi Huma, yeniden gerçek dünyasına dönmeye çalışarak. "Aynen söylediğin gibi." George Parker ikisini öğle yemeğine çıkarmayı teklif ettiğinde Huma artık bir an önce otele dönme telaşını çok belli edecek şekilde özür diledi. Teşekkür ederek Brian'la birlikte bankadan ayrıldılar. Caddeye çıktıklarında New York'un haziran sıcağı yüzlerine vurdu. Sabah hafif çiseleyen hava çoktan güneşine, rutubetine teslim olmuştu. "Belki beraber çabuk bir şeyler atıştırabiliriz," dedi Brian. "Gerçekten hemen otele dönme ihtiyacındayım," diye cevapladı Huma, gözlerini elindeki çantaya çevirerek. "Bunları açıp okumadan rahat edemeyeceğim, biliyorum." Brian, anladığını belli eden bakışlarla bir eliyle onun omzunu okşadı. "O zaman akşam yemeğinde buluşabiliriz belki." "Bilemiyorum. Bu defterin beni nasıl bir ruh haline sürükleyeceğini bilemiyorum. Kaldı ki yarıda bırakıp kalkmak isteyeceğimi sanmıyorum." Dediklerinden son derece emindi ama aynı zamanda Brian'ı tamamen ümitsiz bırakmak istemediğini fark etti. "Eğer bir ara verecek gibi olursam seni ararım, arzu edersen. Ne zaman istersen. Haberini dört gözle bekleyeceğim." Brian, işaretle durdurduğu taksiye genç kadının binmesine yardımcı olduktan sonra eğilip yanağıyla dudağı arasına bir öpücük kondurdu. Görüşürüz. Araba hareket edip caddenin trafiğine doğru karışırken parmak uçlarından bir öpücük gönderdi. Huma taksiden ona el sallarken bu öpüşün kendi dudaklarına değdiğini hissetti adeta. Ama ne var ki elinin altındaki çantada bulunanlar onu daha büyük bir sıcaklıkla kendilerine doğru çekmekteydi. Geçmişin, sırların ortaya çıkmak, yeniden yaşanmak üzere yaydığı enerjinin sıcaklığıyla. Sırlarla yolculuk başlıyor. 11 Haziran 1991 Salı öğleden sonra. Huma suitine çıktığında ilk önce çantasındaki anı parçalarını pencerenin önündeki çalışma masasına yerleştirdi. Defterin, mektupların içinde ne olduğunu bir an önce öğrenme arzusuna rağmen bu heyecanını dizginledi. Yılların öncesinden korunup saklanan, o zamanların genç Huma'sının mahremiyetine girerken her anının hakkını vermek, öğrendiklerini sindirmek istiyordu. Bu babaannesinin geçmişte kalan zamanlarını, sırlarını tekrar beraberce baş başa yapacakları bir yolculuk olacaktı. Genç kadın masadakilere bakınca hatıra defterini ve mektupları Aurora'nın eşsiz kolyesinden daha değerli bulduğunu düşündü. Çünkü okudukları tamamen kendisine ait olacaktı. Kimseyle paylaşmak zorunda değildi. Babaannesi geçmişinin bir dilimine ait sırları bir tek ona emanet etmişti. Radyonun klasik istasyonunu açtı. Samuel Barber'ın yaylı çalgılar için adagiosu odaya yayıldı. Sabah kahvaltı etmemesine rağmen hala açlık hissetmiyordu. Odaya sadece buz ısmarladı. Mini bardaki şişelerden seçip bol buzlu bir viski hazırladı. Pencerenin perdelerini olabildiğince açıp marküteri çalışma masasına yerleşti. İçkisinden bir yudum aldı. Bundan sonraki saatlerde rahat kalmak için yapacağı bir şey daha vardı, kocasını aramak. Masadaki telefonu çevirip bekledi. Cevap veren genç adamın sesi uykuluydu. Alo? Merhaba canım dedi Huma, uyandırdım galiba. Kocası hemen mahmurluğundan sıyrılmıştı. Coşkuyla cevapladı. Keşke her sabah böyle uyanabilsem. Nasılsın Huma, çok özledim seni. Çok iyiyim, şu anki heyecanımı seninle paylaşmak istedim. Birden bunu gerçekten de istediğini fark etmişti. Nedense yaşadıklarından uzakta kalan kocasının şu an hissettiklerini paylaşmasını arzulamıştı. Kasayı açtın galiba. Ah evet, o andaki hislerimi anlatamam. Sanki özellikle benim için saklanmış olan bir geçmiş zaman dilimine yolculuk yaptım. Tahmin edebiliyorum. Şimdi oteldeyim. Defteri açmadan önce seni aramak istedim. Sesini duymak çok iyi geldi Huma. Genç kadın Brian'ın ağzından duyduğunda çok etkilendiği ismini, kocasının da ne kadar sık telaffuz ettiğini, sanki ilk kez farkına varır gibi dinledi. Sen de beni arayabilirsin sesimi duymak isteyince. Bunu söylediğine sevindim. Çünkü ayrılırken bir müddet zamanını herkesten ve her şeyden bağımsız kalma arzusunda olduğun gibi bir duyguya kapılmıştım. Huma onun kırgınlığını ne kadar kibarca kamufle etmeye çalıştığını görebiliyordu. Onun hayatında yarattığı yalnızlıktan üzüntü duydu. Seninle geçirdiğim zamanlar da bağımsız seçimim değil mi? Dedi yumuşacık sevecen bir sesle. Ama artık senin istediğin kadar heyecan verici değil, değil mi? Huma şimşek hızıyla bir kez daha babaannesinin hatıratındaki cinsellik sahnelerini okurken kocasının neden o kadar huzursuz olduğunu, tarihin bir döneminde kalmış yabancı erkekleri kıskandığını ve daha okuma sürerken evi terk edip gittiğini hatırladı. Sana hiç böyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum dedi, olabildiğince inandırıcı bir ses tonuyla. Erkek telefon buluşmalarını buruk bir lezzete sürüklememek için kısa bir gülüşle cevapladı. Sevgilim, sen ne zaman negatif bir şey söyledin ki beraberliğimizde? Sence eksik, yanlış olan hiçbir şeyi bana söylemedin bunca zamandır. Hiçbir şey söylemiyorsun. Kendini öyle bir uzağa çekiyor, kapılarını kapıyorsun ki. Çoğu zaman da hislerini, heyecanlarını benimle paylaşmadan kendine ait bir dünyaya dalıyorsun. Yanlış giden bir şey varsa onu aşmama müsaade etmiyorsun. Babaannenin vefatında yaşadıklarımız bunun sadece son örneğiydi. Hüma bunları ilk defa duyuyordu. Hiç farkına varmamıştı bu tavrının. Öyle mi diye sordu şaşırarak. Öyle. Seni böyle bir çıkmazda bıraktıysam özür dilerim ama gerçekten farkında değilim. Özür dileyecek bir şey yok canım. Önemli olan bundan sonra paylaşarak yaşama konusunda anlaşmamız. İkimizin de kendi içimizdeki yalnızlıktan kurtulması lazım. Bütün bunları neden ben yola çıkmadan önce konuşmadık? Ne değişecekti? Bilmem. Belki de bir şeyleri yeniden şekillendirirdik. Sevgilim, bu söylenerek değil, yaşanarak şekillenecek bir konu. Hüma birden hatıralar okunurken evi terk edip gitmesi nedeniyle kocasına ne kadar içerlemiş olduğunu fark etti. Kendini tutamadı. Babaannemin evinden öyle çekip gitmen hiç hoş değildi. Unutma, sen defteri okuduğun arada birkaç kez ses tonunun, gözyaşlarının bende nasıl bir etki yarattığını sana anlatmaya çalışmıştım. Cevabım sadece senin alaycı bakışların ve minik kahkahaların oldu. Ben de senin benim kırılganlığıma daha hassas yaklaşmanı bekliyordum. Ne garipti. Kocasını tahammülsüzlükle ve heyecan yoksunluğuyla yargılarken hiç kendisini onun yerine koymak aklına gelmemişti. Tam suçluluk duygusuna kapılmak üzereydi ki babaannesinin, "Her neyi yapmayı seçmişsem kendimi affetmeyi ve kendimi sevmeyi bildim" sözlerini hatırladı ve hemen yüreğini ezmek üzere olan ağırlıktan kurtuldu. "Seni kırmak istememiştim. Sanırım aramızdaki fark benim, babaannemi ve yazdıklarını çok derinden hissetmiş olmamdı. Bunun sende kırgınlık yaratacağını düşünmemiştim" diyebildi. "Hüma sevgilim, uzun zamandır birbirimize bu kadar açık oluyoruz. Umarım bunu devam ettirebiliriz. Ama şu an biliyorum ki seni en çok ilgilendiren masandaki defter. Buna rağmen beni aramana çok mutlu oldum. Yeni heyecanlarını paylaşmak için sabırsızlanıyorum. İstediğin saatte." "Sağ ol canım. İlk fırsatta konuşuruz yine. Seni çok öpüyorum." "Ben de seni Hüma. Kendini çok hırpalama lütfen. İyi günler hayatım." Kocası veda cümlesi yerine telefonda öpücük gönderdi. Hüma gülümseyerek ona karşılık verdi ve ahizeyi yerine bıraktı. Konuştuklarını, hislerini tekrar gözden geçirmek isterdi ama vazgeçti. Kadife kaplı defterin yaydığı enerji bütün sıcaklığıyla bedenini sarmıştı. Kadehinden aldığı yudum, gerçek hayatıyla ilgili her şeye nokta koymuş gibiydi. Mücevher kutusunun kapağını kaldırdı. Aurora'nın incilerini parmağının ucuyla okşadı. Gözü saatine takıldı. Saat 2 olmuştu. Defterin kapağını aralarken Coty'nin zamanı emmiş kokusu yeniden genzini doldurdu. Hüma bir yaprak daha çevirdiğinde babaannesinin el yazısı onu anında geçmişe yola çıkardı. Yolculuğuna eşlik etmek üzere radyodan Jean Sibelius'un The Swan of Tuonelo bestesi yayıldı, gözleriyle beraber kelimeleri okşamaya başladı. Yaşadığımı hissettiğim en son gün ne zamandı? Aradaki kayıp zamanın ne kadarı gerçekten benimdi bilemiyorum. Bu geçen süre içinde bedenim neredeydi? Neredeydi ruhum? Ne kadarı bana aitti? Yazmak ruhumdaki ağırlığı paylaştıracak, hafifletecek mi? Hiç sanmıyorum. Ama en azından bir kez daha düşündürüp satırlarda kalıcı olarak artık kaderimi kabullenmem gerektiğini bana hatırlatacak. Uzun zamandır yüreğimden, ruhumdan geriye ne kaldıysa onu da parçalayıp dağıtacağı korkusuyla yazmaktan uzak durdum. Ama şimdi de kaderimin beni bunca dibe çekmişliğinde kaybolup kalma ve bana ait tüm hatırayı bir daha hiç ışık almamak üzere karanlıklara kapatıp unutabilirim korkusuna kapıldım. Geçmiş 3 seneyi tamamen yaşanmamış saymak üzere beynimin hazırlandığını hissediyorum ve bu beni ürkütüyor. Sonsuz acılarım, ıstıraplarım, aslında benzersiz aşklarımın, sevgilerimin ve mutluluklarımın dalları üzerine konan yırtıcı kuşlardı. Bedenimden, ruhumdan, yüreğimden parçalar koparıp, aşkın, mutluluğun yaşattığı doyumlardan beslenen. Vahşi çığlıklar, kanat çırpışlarıyla bir dalından diğerine konup gagalarını hayatımı yaşanır kılan, her duyguma daldıran, kanayan yaralar açan kuşlar. Ve detaylarıyla hatırlayıp yazmaya çalışmazsam, bana ait bütün o güzellikleri de beraberinde gömmüş olacağım. Buna razı olamam. Kaldı ki mutluluklarım kadar acılarım da bana ait. Gariptir, içten içe onları da kaybetmek istemediğimi fark ediyorum. 7 Mayıs 1915'te kader beni canlı olduğuna inandırmıştı. Şimdi bugüne dek yaşadığım acılar kadar katlandı inancım. Şekilciliği, inatçılığı, öc alma duygusuyla yaşayan, ismini geride bırakıp görünmezliğe sığınmış bir canlı kader. Benimle ne zaman iyi geçinip ne zaman düşman olacağına o karar veriyor. Benim kavgalarımla inatlaşıyor, zıtlaşıyor. Neredeyse çocuk yaşımda aşık olduğum erkeği sahiplenme kavgasında ne savaş vermiştim kaderime karşı. Karşıma çıkardığı sürprizlere hakim olup onu kendim şekillendirmek istemiştim yeniden. Ama kader bu cüretimi cezalandırmıştı delicesine sevdiğimi elimden alarak. Sonra bir diğer erkeğe açtım yüreğimi acılarımı unutturması için. Ondan da geriye sadece acı kalacağını bilemeden. Sonra bir başka sevginin limanına sığındım. Ve şimdi darmadağın olmuş ruh halim, yalnızlığım ve hüzünlerimle cebelleşerek ve yüreğim acıyarak yazmaya başlıyorum. Belki yazmak beni tedavi edecek, belki de hatırlamak bahanesiyle perişan eden fırtınalar kadar beni savuran masalsı güzellikleri de anarken, dağılan, kırılan, parçalanan hayatımı tedavi etmenin bir yolunu bulacağım. Tanrım, henüz 23 yaşındayım ve ne kadar yorgunum. Ne kadar çok sevdiğimi kaybettim. Yalnızlığımı ve sevgi açlığımı gideren dostlarım olmasa, baba evimden, memleketimden uzakta ve aldığım bunca darbeden sonra yaşama sarılmam mümkün olmayabilirdi. Celeste artık sadece çocukluğumun mürebbiyesi değil. O benim annem, babam, ablam, kız kardeşim, sırdaşım, her şeyim oldu. Tüm acılarımı benimle paylaşırken mutluluklarım da hep kenara çekildi. Bıraktı çılgınca yaşayayım sevinçlerimi, aşklarımı diye. Ama her zaman gözü üzerimdeydi. En ufak üzüntümde, hüsranımda, ıstırabımda hemen yanı başımdaydı. Benim acılarıma aynen benmişim gibi içi titreyerek ağladı. Kucağında gözyaşlarıma yer açtı, paylaştı. Onunla artık etle tırnak gibi olduk. Bütün gençliğini, en güzel çağlarını bana adayan, beni kendi özel dünyasının, arzularının, tüm diğer sevgilerinin üstüne yerleştiren sevgili Celeste. Onun hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğim. Artık yazmam konusunda ısrar eden de o. Dünyanın renklerini yeniden görmeye başlamam, yaşama dönmem için bunu yapmam gerektiğini söylüyor. Haklı da. Niyetlenmek ve bu defteri açabilmek dahi bana yeniden uğruna hayatta kalmam gereken şeyler olduğunu hatırlatmaya yetti. Çoğu artık benimle olmasa bile, onları geri getiremeyecek olsam bile, en azından anılarını yaşatmak için bunu yapmalıyım. Uzun zamandır sadece bir ot gibi yaşamaktayım. Celeste bunun bana yakışmadığını söylüyor. Biliyorum, mücadeleyi bırakmak, pes etmek bana göre değil. Ama bu kadar kısa zaman içinde bu kadar kayıp yaşamak, beni kaybettiklerimin ardından gitmek arzusuyla sardı. Yaşarsam kaderimin beni felaketler kasırgası içinde sürüklemeye devam edeceğini düşünüyorum. Sanki hesabı henüz kapanmamış da benden öc alıyor. Huma bakışlarını hatıra defterinden kaldırarak pencereden Central Park'ın derin yeşilliğine baktı. hayatın en ağır taraflarını bile her zaman büyük bir sakinlikle ve sabırla yaşamasını bilen ve onlarla sükunet içinde mücadeleyi öğreten babaannesinin, geçmişinde bu kadar büyük acılar olduğunu, o güne dek hiç fark etmemiş, en ufak bir işaret görmemiş olmalarından dolayı şaşkındı. Demek bir dönem, ölmek isteyecek kadar ona ıstırap veren şeyler neyse, hem o yaşadıklarıyla düşmanlığını, küskünlüğünü halletmiş, hem de bir daha onlardan hiç bahsetmeyecek kadar yeni hayatına sarılmıştı. Kadehinden bir yudum aldı ve sayfayı çevirdi. İlk aşkım, kocam olan Nesim'le yaşadıklarımızı bir deftere not almayı hiç düşünmemiştim. O kadar arzu etmeme rağmen hiç buna vakit ayırmadım. Sevgimin neredeyse yüreğimi acıtan yoğunluğuyla, kocama ve onunla olduğum anlara öylesine sıkı sarılmıştım ki, beni bu bağımdan ayıracak hiçbir şeye vakit ayırmak istememiştim. NYU'daki derslerim dışında hayatımın tamamı Nesim'e odaklıydı. Ama bu tek taraflı değildi. Ben de onun için yaşamın anlamı ve sebebiydim. Yazmak yerine onunla yaşayarak anlarımı değerlendirmeyi seçmiştim. Delicesine tutkunduk birbirimize. New York yolunda, Lusitania yolculuğunda Nigel'ı kaybettikten sonra beraberliğimiz, sadece birbirini seven çiftlerin yaşadığından farklı bir boyuttaydı. Öldüğünde kocamın yüreğinden büyük bir parçayı beraberinde okyanusa götüren Nigel'ın eksikliğini hissettirmemek için, kocama hem bir kadının hem Nigel gibi bir erkeğin aşkını aynı yürekte, aynı bedende sunmayı tercih ederek, onu yalnızca bana bağlı kılmayı başarmıştım. Oysa benim için şartları, arzuları her ne olursa olsun sahip olmayı istediğim tek erkekti. Onu mutlu edecek hiçbir şeyden yüksünmedim, hiçbir şeyi gurur konusu etmedim ve onu tatmin etmek için yaptığım hiçbir şeyden pişmanlık duymadım. Hepsi onunla beraberliğe ve onun vazgeçilmezi olmaya değerdi. Ama yaşamışlığıma rağmen şimdi Nesim'le olan heyecanlarımı, tensel ve ruhsal maceralarımızı burada anlatmak istemiyorum. Belki de son yaşadıklarımın bana daha büyük bir haz vermiş, bende daha da büyük bir tahribat yaratmış olmasından. Nesim'le yaşadıklarımı belki bir gün yazarım ileride. Ne zaman bilemem. Ama sanırım onları da anlatmadan göçmek istemem bu dünyadan. Ancak şimdi bu sayfalara artık son olmasına dua ederek ama tekrarlayacağından korkarak yine de belki terapim olur ümidiyle ruhumun acısını döküyorum.''